Ayrım 3. Ulduz Kızın Konuşan Bebeği. Samet Behrengi. Sayfa 48. Hava biraz aydınlanmıştı. Analık gözünü açıp bakınca dut ağacının üstünde 3 beyaz güvercin gördü. Güvercinler bakıştılar. Sonra birisi uçarak Yaşargil'in evine gitti. Kalan 2 güvercin de gelip pencereden içeriye girdiler. Analık güvercinler çıkacak diye bekledi ama çıkan olmadı. Analığın uykusu kaçtı. Kalkıp pencereden içeriye bakınca odada Ulduz da bebeğini koyun koyuna uyur gördü. Odada güvercine benzer bir şey yoktu. Bu işe çok şaşırdı. Biraz da korktu. İçeri giremedi. Biraz orada durduktan sonra gelip yatağına girdi. Girdi ama gözü hep penceredeydi. Az sonra odadan tanımadığı bir ses geldi kulağına. Sonra bir başka ses fısıltıyla ona karşılık verdi. Tıpkı konuşan iki kişinin sesleri gibiydi bu sesler. Analık korkudan terlemişti. Fısıltılı konuşmalar yine duyuldu. Analık bu kez konuşma arasında kendi adının da geçtiğini duyunca iyice korkuya kapıldı, kocasını uyandırdı. ''Uyan adam, uyan! Bak bakalım odada kim var?'' ''Uyu kadın!'' dedi adam. ''Sabahın bu saatinde kim gelir hırsızlığa?'' ''Hırsız değil, başka bir şey. İki güvercin girdi odaya, gözlerimle gördüm. Bir daha da çıkmadılar.'' Baba karısının hatrı için gidip pencereden içeriye baktı. Ulduz bebeğini kucaklamış uyuyordu. ''Dedim ben sana, hiçbir şey yok. Sen aklını mı oynattın kadın? Güvercinleri düşünde görmüş olmalısın. Hadi kalk semaveri yak. Böyle çocukça şeyleri de aklından çıkar.'' Analık semaveri yakmak için kalkıp mutfağa gitti. Baba helaya girdi. Peri hala uyuyordu. Uyanık olsaydı, beyaz bir güvercinin Yaşargil'in evlerinden kalkıp geldiğini, pencereden içeri girdiğini görür, sonra da fısıltıların yükseldiğini duyabilirdi. Analık kömürü yakmak üzereyken bir konuşma duydu. ''Konuşan bebek, kalk beni güvercin kılığından çıkar da öyle uyu.'' dedi bir ses. Başka bir ses. ''İyi ki geldin.'' dedi. ''Ben senin güvercin kılığında eve gittiğini unutmuştum. Yaklaş da güvercin kılığından çıkarayım seni.'' ''Bizim eve gitmeliyiz. Burada olmaz.'' dedi birinci ses. İkinci ses. ''Doğru.'' dedi. ''Hadi uç gidelim. Seni burada kimse görmemeli.'' Analık neredeyse delirecekti. Korkudan çığlıklar atarak avluya koştu. Baba elini yüzünü yıkıyordu. İki beyaz güvercinin pencereden çıkıp soldaki evin avlusuna gittiğini o da görmüştü. Analığa, ''Ne çığlık atıp duruyorsun? Güvercinlerden korkmuyor muydun? Bak uçup gittiler işte.'' dedi. Onların konuşmalarına peri de uyanmıştı. Analık duvarın dibinde duruyordu. ''Duydum, gene konuşuyorlardı. Bunlar cin.'' Peri şaşakalmıştı. Analık'la baba tartışırken beyaz bir güvercinin damın ucunda saklandığını, kimseye görünmeden odaya girmek istediğini sezemediler bile. Bu güvercin Yaşar'ın yanından dönen konuşan bebekti. Güvercin kimsenin kendisini görmediğini anlayınca çabucak pencereden içeri girdi ama analık onun kanat sesini duyunca başını kaldırmış, onu pencereden girerken son anda görmüştü. ''İşte bak, yine bir tanesi içeri girdi.'' diye bağırdı. Baba pencereye koştu. Güvercini kilere girerken gördü. Hemen kilere daldı ama bir şey göremedi. O baş belası güvercin nereye saklanmış olabilirdi? Kapının arkasında ayakta duran konuşan bebek gözüne ilişti. Ulduz kız sanki günlerdir uykusuzluk çekmiş gibi uyanmak bilmiyor, mışıl mışıl uyuyordu. Baba Ulduz'a baktı. Sonra yorganı kaldırdı, bebek yoktu. Bebeği Ulduz'un koynundan kim alıp da kiler kapısının arkasına götürmüş olabilirdi? Analık'la peri gözlerini pencereden babaya dikmişlerdi. Analık, ''Kızım bebeği nerede?'' dedi. ''Ben baktığımda koynundaydı.'' ''Bebek şimdi kilerde.'' dedi baba. ''Güvercine benzer bir şey de rastlamadım.'' Analık, ''Bana kalırsa bu bebekte bir iş var. Başımızı belaya sokacak diye korkuyorum.'' Böyle deyip bir dua okudu, kendi üstüne başına üfledi. ''Kızı uyandır.'' dedi. Baba ayağının ucuyla kızı dürttü. ''Uyansana kız.'' Yaşar'ın anası Gülsüm öğlen vakti evine döndü. Yaşar'ı hala uyur buldu. Sabahtan beri Ulduzgil'de analığın yanındaydı. Çamaşır yıkamış, kokmuş inek etini sokak köpeklerine vermişti. Sıcaktı. Yaşar iyice terlemiş, yorganını üstünden atmıştı. Yan yatmış, bacaklarını karnında toplamıştı. Gülsüm oğlunun yaralı parmağında sarılı bezin değişmiş olduğunu gördü. Sardığı bezin yerinde mavi ipekten bir başka bez vardı. Oğlunu uyandırdı. Yaşar gözlerini açtı. ''Ana, bırak biraz daha uyuyayım.'' dedi. ''Kalk be çocuk, vakit öğlen oldu. Eskiden böyle tembel değildin. Bu mavi ipek bezi kim sardı yarana?'' Yaşar yaralı baş parmağına bir göz attı. Bir anda her şeyi hatırladı. Şimdi ne demeliydi? Anası başucuna oturmuş, başındaki örtüyle alnında biriken terleri siliyordu. ''Sorduğuma yanıt vermedin. Bu tertemiz mavi bezi nereden buldun?'' Düşümde yüzü ışıl ışıl bir adam gördüm. Geldi yanıma oturdu. ''Oğlum, yaranı iyileştirmemi ister misin?'' dedi. ''İstemez olur muyum efendim?'' dedim. Adam cebinden merhem çıkardı, yarama sürdü, yeniden sardı parmağımı. ''Uyandığında yaranı iyileşmiş bulacaksın.'' dedi. Yaşar bir an durakladı, düşündü, yine konuşmasını sürdü. ''Çok sevimli bir adamdı ana, yüzü öyle aydınlıktı ki. Yaramı güzelce sardıktan sonra bana, "Bak arkanda ne var?" dedi. Arkama döndüm, baktım, hiçbir şey yoktu. Döndüğümde adamı yerinde bulamadım, gitmişti.'' Gülsüm kıpırdamadan şaşkın şaşkın oğlunun yüzüne bakıyordu. Yaşar anasının bu halini görünce korktu ama sonra "attığım yalan iyi tuttu" diye düşündü, sevindi. "Yüzü aydınlık mıydı dedin?" "Aydınlıktı ya. Hani bir gün sen diyordun ya, ninemin düşünde de böyle bir adam gelmiş, ninemin sakat bacağını düzeltmiş diye anlatmıştın ya, işte tam o dediğin adama benziyordu. Bak benim yaram da artık acımıyor." Gülsüm sevincinden ağlıyordu. Oğlunu kucaklayıp yüzünü gözünü öptü. "Oğlum, sen Lokman Hekim'in has kulu olmuşsun. Anlaşılan seni pek beğenmiş. Parmağın ağrımıyor artık, öyle mi?" "Öbür sağlam parmaklarımdan hiç farkı kalmadı ana. Yarından tezi yok, fabrikadaki işime dönebilirim." Bunu dedikten sonra yarasının sargısını açtı. Yapraklarla bitki merhemini kaldırıp yarasını anasına gösterdi. Yaranın yeri bembeyazdı, tertemiz olmuştu. Yarayı yine sardılar. Yaşar kalktı, yorganını, döşeğini, yastığını toplayıp dürdü, dolaba kaldırdı. "Ana, sıcakları iyice bastırdı. Bu gece damda yatacağım," dedi. Anası şaşkın şaşkın oğluna bakıyordu. Bir şey demedi. Yaşar elini yüzünü yıkamak için avluya çıktı. Gülsüm odada dualar okuyor, şükrediyordu. Yaşar tavus kuşunun tüylerini ormanda unuttuğunu yeni hatırlayabildi. Yaşar avluda elini yüzünü yıkarken kesik bir inek ayağı gözüne ilişti. Ayak duvarın dibine düşmüştü. Kara bir kedi de duvarın üstünde kokunun kaynağını araştırıyordu. Yaşar bu inek ayağından bir şey anlamadı. Sonra geçen gece ulduzla konuşan bebeğin ona dediklerini hatırladı. Geçen gece ormandan dönerlerken ulduz ona, "Yarın anan bize geldiğinde ineğin ayağını sana göndereceğim. Bu ayağa iyi göz kulak ol," demişti. "Neden?" "Neden mi?" demişti konuşan bebek. "Bu inek senin bildiğin ineklerden değildi. Bu ayağı iyi saklamalıyız. Bir gün işimize yarar. Başımız sıkıştığında bize yardımı dokunur." Yaşar bu konuşmaları aklından geçirirken birden ulduzun çığlıklarını duydu. Ulduz kesik kesik, "Yapma ana, yapma ana. Peri teyze, yardım et bana, ah!" diye bağırıyordu. Yaşar şaşkın şaşkın olduğu yerde duruyor, ne yapacağını bilemiyordu. Birden koşup yerdeki kesik inek ayağını eline aldı, yavaşça, "Analık ulduzu öldürüyor, bir şeyler yapmalıyız," dedi. Bunu söyledikten sonra cılız bir ses duydu. "Beni dama fırlat, kara kediye de göz kulak ol." Yaşar kara kediyi kovaladı, elindeki ayağı dama fırlattı. Ayak dama düşünce anası içeriden, "Ne o Yaşar, dama bir şey düştü," diye seslendi. "Bir şey değil ana, duvar dibinde ineğin bir ayağını buldum, onu dama attım. Orada kalsın kurusun. Ulduz gönderdi o ayağı, inek ayağı da ne işe yararmış anlayamadım. Analık yine ulduzu dövüyor ana, onlara bir uğrasan." "Bize ne oğlum, herkes kendi işini kendi bilir. Ama ana, hemen elini yüzünü yıka da gel, yemeğimizi yiyelim." Yaşar koşup dama çıkan merdivene tırmandı. Ayak yine konuştu. "Kırmızı karıncalarımdan 10-15 tanesini analığa gönderdim. Sen şu kara kediye dikkat et, beni kapıp kaçabilir. Yaşar çevresine bir göz attı. Kara kedinin sinsi sinsi yaklaşmakta olduğunu gördü. Orada bulduğu bir toprak keseğini olanca gücüyle kediye fırlattı. Kedi kaçtı. Şimdi Ulduz'un başına gelenleri anlamak için biraz geriye dönelim. Ulduzgil'in evleri iki odalı bir evdi. Bir de girişi vardı. Odalardan biri oturma odası olarak kullanılıyordu. Yanındaki küçük bölümde kilerdi. Öteki oda konuk odasıydı. Bu odanın yanındaki merdiven dama çıkıyordu. Girişin sonunda da küçük bir mutfak vardı. Hela avlunun öbür başındaydı. Hela'nın yanında oda gibi küçük bir de baraka vardı. Burada bir tandır, tandırın üstünde de bir baca. O gün Yaşar'ın anası Ulduzgil'e gittiğinde analık mutfakta kendine tatlı pişiriyordu. Peri'ye de oda kapısının arkasında durmasını, oradan Ulduz'u gözetlemesini söylemişti. Ulduz'la bebek arasında garip bir takım ilişkiler olduğunu sezmişti. Peri ses çıkarmadan kapının arkasında duruyor, delikten Ulduz'u gözetliyordu. Baba işinden daha dönmemişti. Ulduz bebeğiyle konuşma fırsatı bulamamıştı daha. Babayla analık Ulduz'un ağzından söz kapmaya çalışmışlar ama bir sonuç alamamışlardı. Ulduz kız bilmezlikten gelmişti. Kimsenin kendini görmediğine inanınca konuşan bebeğinin yanına gitti. Analık bizi adım adım izliyor bebeğim. Bir şeyler sezmiş olmalı. Öyleyse birkaç gün birbirimizden uzak duralım. Daha iyi olur. Peri teyze çok kötü sayılmaz ama analığı hiç sorma. Senin konuşan bir bebek olduğunu anlarsa yandık demektir. Vallahi seni kaptığı gibi götürür, yanar tandırın ateşine atar. Peri bu konuşma bitmeden koştu, analığa haber verdi. Analık faraşı kaptığı gibi kapının arkasına geldi, kulak verdi, ses seda yoktu. Kapının deliğine gözünü yapıştırıp Ulduz'u gözetlemeye başladı. Ulduz kilerin kapısını kapatmış, sonra da oturup parmaklarını saymaya, onlarla oynamaya başlamıştı. Analık birden kapıyı açıverdi. ''Kiminle konuşuyordun kız? Söyle, yoksa parmaklarını iğneyle delik deşik ederim, anladın mı? Şımarık domuz.'' Ulduz'un içi ürperdi. Bir şeyler söylemek istediyse de kekeledi durdu. Analık yakasından bir iğne çıkarıp Ulduz'un eline batırıverdi. Ulduz bağırdı, ağladı. Analık iğneyi yine batırdı. Ulduz çırpındı. Analığın elinden kurtulmaya çalıştı. Ama peri onu sıkı sıkı yakalamıştı. Analık Ulduz'un öbür eline de iğneyi batırdı. İşte şimdi yalan söyleyemezsin artık dedi. Söyle bakalım, şu Allah'ın cezası bebeğin nesi var? Söyleyecek misin yoksa ağzına biber doldurayım mı? Ulduz ağlayarak, hiçbir şey bilmiyorum, ne söyleyebilirim diyordu. Analık, şu karabiber şişesini al gel peri dedi. Bu çocuğu konuştursa konuştursa ancak karabiber konuşturur. Peri bir koşu gidip karabiber şişesini getirdi. Analık avucuna bir tutam biber döküp Ulduz'un ağzına tıkmak istedi ama Ulduz elinden sıyrılıp duvarın dibine sığındı. Analık periye, sen şunun ellerini sıkıca tut dedi. Analığın ne olduğunu bugün ona öğreteceğim. Peri ile analık Ulduz'u arka üstü yere yatırdılar. Analık kızın bacaklarının üstüne verdi ağırlığını. Peri de başının üstüne oturdu. Ellerini sıkı sıkı tuttu Ulduz'un. Analık Ulduz'un ağzını açtı. Ulduz öyle çığlıklar atıyordu ki sesi 3-4 ev öteden duyulabiliyordu. Peri teyze yardım et ne olur. Peri susuyordu. Analık, doğruyu söylemeden elimden kurtulamazsın dedi. Ulduz ağlayarak, bir şey bilmiyorum dedi. Bırakın beni. Ah! Ulduz kurtulmaya çalışırken analık onun ağzına karabiberi dolduruvermişti. Bak bakalım karabiberin tadı nasılmış. Ulduz öksürüp hapşırınca ağzındakileri de analığın yüzüne tükürüverdi. Biber analığın gözüne kaçtı. Peri birden bir çığlık atıp yerinden fırladı. Elini boynuna götürdü. Bir kırmızı karınca olanca gücüyle boynunu ısırmıştı. Başka bir kırmızı karınca da analığın bacağını ısırdı. Bir üçüncü karınca da perinin kolunu, bir dördüncüsü analığın sırtını. İki kadın şaşkına dönmüştü. Avluya güç attılar kendilerini. Sonunda karıncaları ayakkabılarıyla vura vura ezdiler. Ezdiler ama kırmızı karıncaların ısırık acısı kolay geçmezdi ki. Peri ağlıyordu. Ulduz odada yüzü koyun yere kapaklanmış, iki eliyle de ağzını tutmuştu, hıçkırıyordu. mutfaktan yanmış yemek kokusu geliyordu. Akşamüstüydü, Yaşar yatağın dama sermişti. Damın ucuna oturmuş, bacaklarını aşağı sallamıştı. Güneşin batışını seyrediyordu. O sapsarı güneş, ufuktaki o karışık renkler, gün batımının o alevli bulutları Yaşar için her zaman güzeldi. Gün batar batmaz yıldızlar belirdi tek tük. Pek sönüktüler. Karanlık çökünce yıldızlar sıklaştı, pırıl pırıl oldular. Peri'nin sesi Yaşar'ı kendine getirdi. Peri pencerenin önünde durmuş, Gülsüm'e sesleniyordu. Gülsüm bacı, çabuk bize gel, kocandan mektup var. Az sonra Yaşar'la anası, Ulduz'un babasının yanındaydılar. Yere oturmuşlar, gözlerini onun ağzına dikmişlerdi. Peri ile analık da odadaydılar. Ulduz yoktu. Yaşar'ın babası mektuplarını Ulduz'un babasının adresine gönderirdi. Mektubunda biraz hasta olduğunu, çalışamadığını, bugünlerde evine döneceğini yazıyordu. Mektubun sonuna geldiklerinde kapı çalındı. Konuklardı. Analığın abisi, yengesi, bir de küçük çocukları Behram. Uzak yoldan, başka bir kentten geliyorlardı. Oturup konuştular. Analık Gülsüm'ü yemek yapsın diye evine göndermedi, alıkoydu. Yaşar bir anasının yanına mutfağa gidiyor, bir gelip pencerenin altında oturuyordu. Konuşacak hiçbir şey yoktu. Vardı ama bunlar herkesin önünde söylenecek şeyler değildi. Kimse işine karışmasın, o da gitsin Ulduz'la konuşsun istiyordu. Konuşma arasında yenge analığa, Peri'yi de seni de götürmeye geldik. Sabah erkenden yola çıkacağız dedi. Peri'nin nişanlısı döndü mü? Döndü dedi yenge. Hemen düğün yapabiliriz. Sonra Peri'ye bakıp güldü. Yemekten sonra analık bavulunu hazırlamaya koyuldu. Kilerin kapısı açılınca Yaşar, içeride duran Ulduz'u gördü. Kızcağız ağzı sarılı olduğu halde oturuyordu. Bu kızın nesi var dedi Gülsüm. Yemek de yemedi. Hasta dedi analık. Bırak yemesin daha iyi. Nesi var? Ağzı yarı olmuş. Gülsüm'le analık kilerde konuşuyorlardı. Analığın abisi kiler kapısının yanında oturuyordu. Bu konuşmaları duyunca kapıyı biraz aralayıp Ulduz'a baktı. Sonra babaya döndü. Demek bu kız hala burada dedi. Ben de sanıyordum ki. Baba onun sözünü kesti. Evet burada. Ağabeyle karısı bakıştılar, bir şey demediler. Gecenin geç vaktiydi. Gülsüm mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Öbür odada konuşuluyordu. Behram anasına. Ana çişim geldi dedi. Git yap dedi anası. Korkuyorum ana. Analık Yaşar'a döndü. Hadi Behram'ı sen götür. Yaşar'ın da çişi gelmişti. Ama tembellikten mi nedir kalkıp gitmek istememişti. İki çocuk birlikte avluya çıktılar. Avluda Behram. Sen de okula gidiyor musun dedi. Ben 4'teyim. Gidiyorum ben 2'deyim. Sustular. Yaşar'ın konuşacak hali yoktu. Ben sınıfın birincisiyim dedi Behram. Babam bana bisiklet alacak. Sana da bisiklet alacaklar mı? Hayır dedi Yaşar. Dönüşte Behram merdiveni gördü. Bu merdiven ne işe yarar? Buradan dama çıkılır. Gel çıkalım da gör. Ben karanlıktan korkarım. İçeri gidelim. Ben önden çıkarım, sen arkamdan gel. Behram ne diyeceğini bilemedi. Sen karanlıktan korkmaz mısın? Niye korkayım? Ben geceleri tek başıma damda yatarım. Hiçbir şeyden de korkmam. Dam, gece nasıl olur? Çıkarsak görürsün. Yaşar çabucak yukarı tırmandı. Behram biraz durduktan sonra o da yavaş yavaş merdiveni çıktı. Yaşar elinden tutup onu damın ortasına götürdü. Gökyüzünde bir karış boş yer kalmamıştı. Her yer yıldız kaynıyordu. Her yer milyonlarca yıldız. Görüyor musun dedi Yaşar. Başlarının üstünden bir yıldız kaydı. Bir yay çizerek aşağılara indi. Çok uzaklarda bir yıldız daha kaydı. Birkaç köpek gecenin sessizliğinde havlayarak uzaklaştılar. Bir kelebek sokağın başına doğru uçtu. Bir yarasa yüzlerinin önünden hızla kayarak kelebeği yakaladı. Gözden gitti. Ardınca ışıklı bir yol çizerek bir yıldız daha kaydı. Öteki evlerden ahır kokusu geliyordu. 3. ayrımın sonu sayfa 67.